Ayrım 54.
Az önce de söyledik, tarih lağımdan geçer. Sen Bartelemiler, orada damla damla taşların arasından sızar. Büyük kırımlar, siyasi, dini boğazlaşmalar hep medeniyetin bu yer altından geçer, ölülerini oraya sürüklerler. Düşünürün gözünde tarihteki adam öldürenler oradadır. İğrenç alacakaranlıkta diz çökmüş, kefenlerinin bir ucunu önlük gibi kullanarak gördükleri işleri hazin hazin silerler. 11. Louis Tristan'la oradadır, 1. François da Dupar'la oradadır. Louvois orada, Letelier orada, Eber'le Maillard taşları kazıyarak yaptıklarının izini örtmeye uğraşarak oradadırlar. Bu kubbelerin altında bu hayaletlerin süpürge sesi duyulur. Köşelerde kızılımtırak parıltılar görülür. Oradan kanlı ellerin yıkanmış olduğu korkunç bir su akar. Toplum olaylarının araştırıcısı bu karanlıklara girmelidir. Bunlar onun laboratuvarının bir parçasıdır. Felsefe düşüncenin mikroskopudur. Her şey ondan kaçmak ister ama hiçbir şey kurtulamaz. Dolambaçlı yola sapmak boşunadır. Dolambaca sapınca insan hangi cephesini gösterir? Ayıp cephesini. Felsefe dürüst bakışlarıyla kötülüğü kovalar, boşluğa kaçmasına izin vermez. Kaybolan şeylerin silinmesinde, yok olan şeylerin küçülmesinde her şeyi tanır. Paçavradan saltanat hırkasını, bez parçasından da kadını yeniden canlandırır. Çirkefle şehri yeniden kurar, çamurlukla gelenekleri yeniden yaratır. Kırık parçadan antika çanağı testiyi tanır. Bir yazı derisinin üzerindeki tırnak izinden, Judengasse Yahudiliğini, Ghetto Yahudiliğinden ayıran farkı bulur. Elde kalandan iyinin, kötünün, sahtenin, doğrunun, sarayın kan lekesinin, mağaranın mürekkep lekesinin, genel evin iç yağı damlasının, katlanılan eziyetlerin, hoş karşılanan dürtülerin, kusulan sefaletlerin, kişiliklerin eğilerek edindikleri buruşukların, ruhların kabalıkları yüzünden sürüklendikleri namussuzlukların izinin, Roma hamallarının ceketinin üzerinde Messalina'nın dirsek vuruşlarının izinin neler olduğunu anlar. 3. Brunesau. Orta Çağ'da Paris lağımı efsaneleşmişti. 16. yüzyılda 2. Henry ortada bir araştırma denemesi yaptı, başarısızlığa uğradı. Bundan 100 yıl önce Mercier'in tanıklığına göre çirkef çukuru kendi haline bırakılmıştı, istediği biçime giriyordu. Kavgalara, kararsızlıklara, el yordamlarına bırakılan o eski Paris işte böyleydi. Uzun zaman oldukça aptal kaldı. Daha sonra 89 şehirlerin nasıl akıllandığını gösterdi. Ama o güzelim eski zamanlarda başkent pek akıllı değildi. İşlerini ne manevi yönden ne de maddi yönden yürütebiliyordu. Pisliği süpürmesini bilmediği gibi kötü işleri de temizleyemiyordu. Bunu her şey engelledi, her şey bir sorun oluyordu. Mesela lağım hiç plana uymazdı. Şehirde birbirini anlamak mümkün olmadığı gibi bu çöplükte de yönünü bulmak imkansızdı. Yukarıda anlaşmazlık, aşağıda içinden çıkılmazlık. Dillerin karışıklığı altında mahzenlerin karışıklığı vardı. Babil'e dolambaçlı yollar ekleniyordu. Bazen Paris lağımı taşmaya kalkışırdı. Sanki bu değeri bilinmeyen Nil birdenbire öfkelenmişti. İğrenç şey ama lağım suları ortalığı basardı. Zaman zaman medeniyetin bu midesi bozulurdu, çirkef gerisin geriye şehrin gırtlağına akardı, Paris'e kendi çamurunun tadı sinerdi. Lağımla vicdan azabının bu benzeşmesinde hayır vardı. Bunlar birer uyarmaydı ama yeterince değerlendirilmezdi bunlar. Şehir çamurunun bu kadar cüret göstermesine öfkelenir, pisliğin geri gelmesini kabul etmezdi. Onu daha iyi def edin. 1802 lağım baskını 80 yaşındaki Parislilerin hala canlı kalan hatıralarından biridir. Balçık 14. Louis heykelinin bulunduğu Victoire Meydanı'na haç şeklinde yayıldı. Saint-Honoré Caddesi'ne, Şanzelize'de bir iki lağım ağzından, Saint-Florentin Sokağı'na, Saint-Florentin Lağımı'ndan, Pierre à Poisson Sokağı'na, Soneri Lağımından Popenkor Sokağı'na, Chemin Vert Lağımından Roket Sokağı'na da Lap Sokağı'ndaki lağımdan girdi. Şanzelize'de caddenin taş oluklarını iki karış kalınlığında örttü. Güneyde Sen Irmağı'nın boşalma ağzını ters yöne çevirerek Mazeren Caddesi'ne, Öşot Caddesi'ne, Mare Caddesi'ne daldı. Orada 109 metre uzunlukta bir yeri kapladıktan sonra 17. yüzyılda kraldan çok şaire saygı göstererek tam da eskiden Racine'in oturduğu evin birkaç adım berisinde durdu. En yüksek seviyesine Saint-Pierre Caddesi'nde erişti. Orada oluk ağzından taşların üç ayak üstüne yükseldi, en geniş alanı da Saint-Lobain Caddesi'nde kapladı, 238 metre uzunluğunda yayıldı. Bu yüzyılın başlarında Paris lağımı hala esrarlı bir yerdi. Çamur hiçbir zaman iyi bir ün kazanamaz ama burada kötü şöhret dehşete kadar varıyordu. Paris altında korkunç bir mahzen bulunduğunu belli belirsiz biliyordu. Tebar'da içinde 5 metre boyunda kırk ayakların kaynaştığı bir bataklık varmış. Behemoth'da banyo işi görebilecek korkunç bataklık. Oradan da bu bataklık gibi söz ediliyordu. Lağımcıların kocaman çizmeleri bilinen bir takım noktalardan ileri hiç geçmezdi. Üzerinde St. Fox'la Creaky markisinin dostluk kurdukları çöp arabalarının doğrudan doğruya lağıma boşaltıldığı çağlar daha pek yakındı. Temizliğe gelince bu işi yağmurlara emanet etmişlerdi. O da süpürmekten çok yolları tıkıyordu. Roma çirkef çukuruna biraz şiir katmış, ona Gemoniye adını takmıştı. Paris kendisininkine pis kokulu delik adını vererek hakaret etmişti. Bilimle boş inen dehşet konusunda anlaşmışlardı. Pis kokulu delik hem sağlık hem de efsane bakımından tiksinti veriyordu. Karakoncolos Muftar lağımının pis kokulu kemerinin altında ortaya çıkmıştı. Marmuzelerin ölüleri Barilöri lağımına atılmıştı. Fagon 1685'teki o korkunç hummanın nedeni olarak Mare lağımının ağzını Saint-Louis Caddesi'nde Messager Galant levhanısının hemen hemen tam karşısında 1833'e kadar açık kalan büyük boşluğu gösterir. Mortelleri sokağındaki lağım ağzı oradan çıkan pisliklerle ün salmıştı. Bu lağım ağzı o uğursuz sokakta bir sıra dişi andıran sivri uçlu demir parmaklığıyla cehennemi insanların üzerine üfleyen bir ejderha çenesi gibiydi. Halkın muhayyilesi Paris'in karanlık bulaşık çukurunu bilinmez nasıl bir iğrenç sonsuzluk karışımıyla süslüyordu. Lağım sonsuzdu. Lağım eşkıya yatağıydı. Bu pis yaralı yerleri araştırmak polisin aklına bile gelmiyordu. Bu bilinmezliği denemek, bu karanlığa iskandil atmak, bu uçurumu keşfe kalkışmak. Buna kim cesaret edebilirdi ki? Korkunç bir şeydi bu. Neyse birisi ortaya çıktı. Çirkef çukurunun Christophe Colomb'u bulundu. 1805 yılında bir gün imparatorun Paris'te pek seyrek göründüğü günlerden birinde İçişleri Bakanı Dökre ya da Cret adında biri efendisinin yataktan kalkmak törenine katıldı. Karuselde Büyük Cumhuriyet'in, Büyük İmparatorluğun o muhteşem askerlerinin kılıç şıkırtısı duyuluyordu. Napolyon'un kafasında büyük bir kahramanlar kalabalığı vardı. Rennes'den, Esco'dan, Adige'den, Nil'den gelen adamlar, Joubert'in, Dösen'in, Marson'un, Oş'un, Kleber'in arkadaşları, Fleury'nin baloncu askerleri, Mainz'in umbaracıları, Cenova'nın köprücü askerleri, ehramların seyrettiği hafif süvariler, Junon'un güllesinin serpintilerine uğrayan topçular, Züderzee'de demirli olan donanmayı hücumla ele geçiren zırhlı askerler. Kimisi Bonaparte'la Lodi köprüsüne gitmişti, kimi Mura ile birlikte Mantua boğazına gitmişti. Kalanlar da Montebello hendeklerine Landan önce gelmişlerdi. O devrin bütün ordusu oradaydı, Tüileri Sarayı'nın avlusundaydı. ya bir takımla ya da bir mangayla temsil ediliyorlar, dinlenmeye çekilmiş bulunan Napolyon'u koruyorlardı. Bu büyük ordunun arkasında Marengo, önünde Austerlitz'in bulunduğu parlak çağdı. İçişleri Bakanı Napolyon'a Haşmet Meap diyordu. Dün imparatorluğunuzun en korkusuz adamını gördüm. Napolyon birdenbire kim bu adam diye sordu. Yaptığı nedir? Bir şey yapmak istiyor Haşmet Meap. Ne yapmak istiyor? Paris lağımlarını gezmek. Böyle bir adam gerçekten vardı. Adı da Brunesoydu. 6. Bilinmeyen ayrıntılar. Lağımlar gezildi. Müthiş bir sefer oldu. Vebaya, havasızlığa karşı bir gece savaşı. Aynı zamanda da bir keşif yolculuğu oldu. Bu araştırma yolculuğuna katılanlardan bugün sağ kalan biri, o çağda çok genç olan akıllı bir işçi, daha birkaç yıl öncesine kadar pek ilgi çekici şeyler anlatıyordu. Bunları Brunesso, polis müdürüne verdiği raporda resmi yazışmaya uygun görmeyerek atlamış. O devirde mikrop öldürücü ilaçlar ilkeldi. Brunesso, yeraltı şebekesinin ilk kısımlarını geçmişti ki yanındaki 20 işçiden 8'i daha ileri gitmemekte ayak dirediler. Yapılacak iş pek karışık bir şeydi. Bu gezinti temizliği gerektiriyordu. Oraları hem temizlemek hem de arşınlamak gerekiyordu. Su yollarının giriş yerlerini bulmak, ızgaraları saymak, ana yoldan ayrılan kolları uzun uzun yazmak, ayrılma noktalarındaki akıntıları belirtmek, çeşitli bölgelerden her birinin sınırını çizmek, ana lağıma eklenen yan lağımları iskandil etmek, her lağımın hem kubbelerin hem ızgaraların başlangıcında hem de ızgaraların seviyesinde yüksekliğini, genişliğini ölçüp biçmek, su yollarının girişlerinin gerek lağımın ark tabanına gerek sokak seviyesine olan uzaklıklarını bildirmek gerekiyordu. Zorlukla ilerliyorlardı. Çok yerde merdivenlerinin 3 ayak derinliğinde batağa gömüldüğü oluyordu. El fenerleri pis havada can çekişiyordu. Arada sırada bayılan bir lağımcıyı geri götürüyorlardı. Bazı noktalarda uçurum vardı. Zemin çökmüştü, döşeme taşları yıkılmıştı, lağım dipsiz bir kuyu haline almıştı. Ayak basacak yer bulamıyorlardı. Birdenbire bir adam kayboldu. Onu oradan büyük zorluklarla kurtardılar. Fourcroy'un tavsiyesine uyarak yer yer oldukça temizlenmiş köşelerde, büyük kafesler içinde reçinaya batırılmış üstüpü yakıyorlardı. Duvar yer yer biçimsiz kabarıklarla kaplıydı. Bunları insan uğur sanırdı. Bu soluk alınmaz yerlerdeki taşlar bile hasta gibiydiler. Brunesso, araştırmasında akıntının başından kavşağına doğru yola çıktı. Granürlerin iki su yolu terazisinin bulunduğu noktada çıkıntı teşkil eden bir taşın üzerinde 1550 tarihini okudu. Bu taş 2. Henry tarafından Paris yeraltı yollarını dolaşmakla görevlendirilen Philibert Delorme'un durduğu yeri gösteriyordu. 15. yüzyılın lağımda bıraktığı damgaydı bu taş. Brunesso kubbeleri 1600-1650 arasında yapılan Ponceau yeraltı yoluyla Vieille du Temple caddesindeki yolda 17. yüzyıl işçiliğini, ana yolun batısında duvarı kubbesi 1740'ta örülen kesimde de 18. yüzyıl işçiliğini buldu. Bu iki kubbe özellikle yenisi 1740'ta yapılanı, 1412'de yapılan çevre lağım duvarlarından daha yıkık, daha çatlaktı. Çevre duvarlarının yapıldığı tarihte Menilmontant Irmağı'nın canlı suları Paris ana lağımı payesine yükseltilmişti. Bir köylünün ilerleyip de kralın baş oda uşağı olmasına benzer bir yükseliş. Grosjean'ın Lebel oluşu gibi bir şey. Ötede beri de özellikle adliye sarayının altında lağımın içine yapılmış eski zindan hücrelerini buldular. İğrenç ölüm hücresi. Bu hücrelerden birinde bir demir halka sarkıyordu. Hepsini duvarla kapattılar. Bazı buluşlar pek garipti. Bu arada 1800'de hayvanat bahçesinden kaybolan orangutan maymununun iskeleti de bulundu. Bu kayboluş hiç şüphesiz 17. yüzyılın son yılında Bernarden Sokağı'nda şeytanın apaçık görünmesiyle ilgiliydi. Zavallı şeytan en sonunda lağımda boğulmuştu. Arşmaryon'a ulaşan kemerli uzun geçitte mükemmel şekilde muhafaza edilmiş bir paçavracı küfesi erbabını hayran bıraktı. Her yanda artık lağımcıların korkusuzca karıştırmaya alıştıkları balçıkta bir yığın değerli eşya, altın, gümüş, süs eşyası, kıymetli taşlar, paralar vardı. Bir dev bu çirkefi süzgeçten geçirebilse yüzyılların servetini elde ederdi. Temple Sokağı ile St. Avoy Sokağı'nın ayrıldığı noktada garip bir protestan madalyası buldular. Bir yüzünde başında kardinal şapkası bulunan bir domuz, öbür yüzünde de başında papalık tacı bulunan bir kurt vardı. En şaşırtıcı şeyle ana lağımın giriş yerinde karşılaştılar. Burası eskiden bugün yalnız rezeleri kalmış bir parmaklıkla kapatılmıştı. Bu rezelerden birinde hiç şüphesiz geçerken oraya takılmış olan biçimsiz, pis bir paçavra sallanıyordu. Orada karanlıkta yüzüyor, gitgide daha da yırtılıyordu. Brunoso el fenerini yaklaştırdı, paçavrayı inceledi. Bu pek ince bir patiska parçasıydı. En az aşınmış köşesinde 7 harfin, L-A-V-B-E-S-P harflerinin üzerine işlenmiş bir asalet tacının kalıntısı fark ediliyordu. Taç bir marki tacıydı, o 7 harf de Lobespin demek oluyordu. Anlaşıldı ki gözlerinin altında bulunan şey Mara'nın kefeninden bir parçaydı. Mara'nın gençliğinde aşk maceraları olmuştu. Bu Artua kontunun yanında has ahırlar baytarı olarak bulunduğu günlerdeydi. Asılzade bir hanımla olan tarihi açıdan da kabul edilen bu aşktan kendisine ancak bu yatak çarşafı kalmıştı. Kalıntı ya da hatıra. Öldüğü zaman evinde bulunan en iyi cins çarşaf bu olduğundan ölüsünü ona kefenlemişlerdi. İhtiyar kadınlar şu halkın dostu zavallıyı gömülmek üzere bu şehvet zevkleriyle dolu çarşafa sarmışlardı. Brunoso pek ilgilenmeden geçti gitti. Bu paçavrayı bulunduğu yerde bıraktılar, büsbütün mahvetmediler. Hor görmek miydi yoksa saygı mıydı acaba? Mara her ikisine de layıktı. Sonra kader, insan dokunmaktan çekinecek kadar orada izini bırakmıştı. Zaten mezara ait şeyleri kendi seçtikleri yerde bırakmak gerekir. Kısacası, kalıntı garipti. Bir markiz onun içinde uyumuştu. Mara orada çürümüştü. Bu bez, Panteon'u geçip lağımın farelerine ulaşmıştı. Watteau'nun vaktiyle bütün kıvrımlarını büyük bir zevkle çizebileceği bu yatak odası kumaşı, en sonunda Dante'nin sabit bakışlarına layık olacak bir hale gelmişti. Paris'in yeraltı mezbelesinin yollarını bir baştan bir başa dolaşmak 7 yıl sürdü. 1805'ten 1812'ye kadar. Brunoso dolaşırken önemli işleri belirtiyor, yönetiyor, sonuçlandırıyordu. 1808'de Ponso ızgarasını alçalttı. Her yanda yeni hatlar açtırarak lağımı 1809'da Saint-Denis Caddesi'nin altından Enosan Çeşmesi'ne kadar, 1810'da Fruamanto Sokağı'nın, Salpêtrière'in, 1811'de Veuve de Petit Père, May, Eşarp Sokaklarının, Royal Meydanı'nın, 1812'de P Sokağı'nın, Anten yolunun altına kadar uzattı. Aynı zamanda bütün ağı dezenfekte ettiriyor, temizletiyordu. İkinci yıldan sonra damadı Nargo'yu da yanına yardımcı almıştı. İşte böylece bu yüzyılın başında eski toplum astarını temizledi, lağımını süsledi. Hiç olmazsa orası ayıklanmış oldu. Eğri büğrü, çatlak, taşları sökülmüş, yarık, çukurlarla dolu, garip dirseklerle sarsılan, mantığa aykırı iniş çıkış, pis kokulu, vahşi, yabani, karanlıklarda kalmış, yer döşemeleri yara bere içinde, duvarları delik deşik, korkunç. İşte Paris'in eski lağımı, geçmişe doğru bakılırsa böyleydi. Her yöne ayrılan kollar, birbirini kesen hendekler, ana borudan çıkan hatlar, Birleşen birkaç yol, yıldızlar, kör bağırsaklar, çıkmaz sokaklar, güherçileli kubbeler, pis kokulu çirkef çukurları, çeperlerde balgamlı sızıntılar, tavanlardan düşen damlalar, sonsuz karanlıklar. Hiçbir şey Babil'in sindirim cihazına benzeyen, o yeraltı mezarının verdiği ürküntüyü veremez. Bir indir bu, bir çukurdur. Sokaklar açılmış bir uçurumdur, dev gibi bir köstebek yuvasıdır. İnsan orada, karanlıklar arasında, vaktiyle bir ihtişam olan çöplüğün içinden, geçmiş denen, o koskoca kör köstebeğin dolaştığını görür gibi olur. İşleyen bir eski yuvadır. Bu, tekrar ediyoruz, eski devrin lağımıydı. 5. Çağdaş ilerlemeler. Bugün lağım temiz, soğuk, doğru dürüst, kusursuzdur. Hemen hemen İngiltere'de saygıdeğer kelimesinin verdiği anlamı gerçekleştirir. Rabıtalıdır. Kurşunimtırak bir rengi vardır. Çeki düzen verilmiştir. Adeta iki dirhem bir çekirdek denebilir. Danıştay üyeliğine yükselen bir müteahhide benzer. İçerisi oldukça iyi görülür. Balçık edepli davranır. İlk bakışta insan onu halkın kralını sevdiği o eski mutlu devirde pek yaygın olan, hükümdarlarla prenslerin kaçmasına pek yarayan o yeraltı geçitlerinden biri sanır. Bugünkü lağım güzel bir lağımdır. Saf bir tarzı vardır. Şiirden kovulup da mimariye sığınmışa benzeyen, klasik 12 heceli ölçü, bu uzun, esrarlı, beyazımtırak kubbenin her taşına karışmış gibidir. Her savak bir kemerdir. Rivoli Caddesi ta Çirkef Çukuru'nda bile taklit edilmiştir. Zaten geometrik çizginin tam yerini bulduğu bir yer varsa, hiç şüphesiz büyük bir şehrin gübre hendeğidir. Orada her şey en kısa yola bağlı olmalıdır. Bugün lağım bir dereceye kadar resmi bir görünüş almıştır. Bazen konusunun teşkil ettiği polis raporları bile artık ona saygısızlık göstermiyorlar. İdari dilde onu tarif eden kelimeler kallavi, ağırbaşlıdır. Eskiden lağım denen şeye şimdi galeri diyorlar. Delik denen şeyin adı şimdi bacadır. Vion, eski yedek barınağını bugün görse tanıyamaz. Bu mahzen ağının hatırlanmayan çağlardan kalma kemirici halkı her zamankinden daha da kalabalıktır. Arada sırada bir fare, kocamış asker kafasını lağımın penceresinden uzatır, Parislileri inceler. Ama bu yeraltı sarayından hoşnut olduğu için o zararlı hayvan bile evcilleşiyor. Çirkef çukurunun eski vahşiliğinden hiçbir şey kalmamıştır. Eski devrin lağımını kirleten yağmur, şimdiki lağımı temizliyor. Gene de ona pek güvenmeyin. Orada hala pis mikroplu hava oturur. Kusursuz olmaktan çok iki yüzlüdür. Polis müdürlüğü, sağlık müdürlüğü ellerinden geleni yaptılar. Bütün temizleme usullerine rağmen suçunu itiraf ettikten sonraki tartüf gibi belli belirsiz şüpheli bir koku yaymaktadır. Dipnot, Molière'in bir kahramanı, sözde dindar, iki yüzlü, ahlaksız bir kimseyi temsil eder.